Ayrım 25, Gökdelen, Tahsin Yücel, sayfa 326. 14. O akşam Temel Diker'in çok süslü ve çok renkli salonunda Gül Tezcan, Can Tezcan ve Sabri Serin konuşmaktan çok susmaya yeğler görünüyor. Temel Diker ile John Smith de ister istemez onlara uyuyorlardı. Biri bir görüş açıklamak ya da bir olay anlatmak istedi mi daha söze başlar başlamaz kısa kesmek zorunda olduğunu anlıyordu. Ötekiler dinlemek ya da dinler görünmekle yetiniyor, bir görüş belirtmeleri ya da bir soru sormaları kaçınılmaz olunca da olabildiğince kısa konuşuyor, sorulara tek sözcüklük yanıtlar veriyorlardı. Aralarına gecenin onuna doğru katılan Temel Diker önce buna çok şaşmış göründü. Şu işe bak, ülkemizin en iyi üç avukatı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü hukukçularından biri yeteneğini yitirmiş bu akşam, diye güldü. Dostlarından hiçbir tepki gelmeyince, ne bu yahu, sizin diliniz yalnız yargıç karşısında mı açılır, diye üsteledi. Gene yanıt gelmeyince o da konukları gibi suskunluğu seçti. İşin ilginç yanı, sofraya ancak 10.30'dan sonra oturmuş olmalarına karşın, yemekte de aynı tutumluluğu sürdürdüler. Temel Diker'in İtalyan aşçısının özenle hazırladığı ve başka akşamlarda her birinden en az bir kez daha aldıkları yemeklerden bir kaşıktan fazlasını almıyor, bunların da neredeyse yarısını tabakta bırakıyorlardı. Çok yemesine karşın hiç kilo almamasıyla ünlü Sabri Serin de tıpkı ötekiler gibi davranıyordu o gece, en sevdiği yemekleri bile geri çevirdiği oluyordu. Geri çevrilmeyen bir şey varsa o da şaraptı. İçlerinden birinin küçük bir yanlışlığıyla bozulabilecek bir ortak etkinliğe katılır gibi hiç kimsenin önermesine gerek kalmadan elleri eşit aralıklarla ve düzenli bir biçimde önlerindeki şarap kadehine gidiyor, arada bir sırayı bozdukları olsa bile neredeyse beşi de aynı zamanda neredeyse aynı oranda şarabı yudumluyorlardı. Hiçbirinden ses çıkmaması durumunda bu işlem hep böyle sürecekti sanki. Ama uykusuzluktan ayakta zor duran bir garsonun birkaç tabağı yere düşüreceği ve Temel Diker'in saate bakacağı tuttu. Allah Allah, saat 3 olmuş dedi. Konya'ya geçmenin zamanı gelmiş de geçiyor bile. Gül Tezcan kararlı bir biçimde ayağa kalktı o zaman. Konyak monyak yok, hemen uyumak gerek, yarın büyük bir gün dedi. Yarını büyük bir gün yapan eşi ve Sabri Serin'le birlikte ülkeden kaçacak olması mıydı? Temel Diker'in büyük düşü özgürlük anıtının açılacak olması mı? Yoksa her ikisi birden mi? Bu konuda hiçbir ipucu vermedi. Ancak her zaman olduğu gibi Sabri Serin ayrımları belirleyip önemliyi önemsizden ayırmakta gecikmedi. Yalnızca büyük bir gün değil, tarihsel bir gün efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde de bir özgürlük anıtı açılıyor. Hem de ondan 3 kat daha büyük olarak ve çok daha güzel bir yüzle. Temel Bey'i ne kadar kutlasak az dedi. Şöyle bir bakındı. Temel Diker bir iyi geceler bile demeden yatak odasına gitmişti. Yarın o da tarihsel bir kişi olacak. Annesiyle birlikte diye ekledi. Ertesi gün 17 Kasım 2073'te Temel Diker tarihsel bir kişi oldu mu olmadı mı? Kararı tarih vereceğine göre belli değildi daha. Ama yaşamının en mutlu günlerinden birini yaşadığı kesindi. Bir oraya bir buraya koşuyor, bir onunla bir bununla konuşuyor, her şeyin tam istediği gibi olduğunu saptadıkça mutluluktan uçacak gibi oluyordu. Görünüşe bakılırsa herkes mutluydu o gün. Herkes olağan dışı bir gün yaşadığının ayrımındaydı. Neredeyse tüm İstanbullular, hatta adı kendisinden önce ünlenen Söylensel Heykel'in tarihsel açılışında hazır bulunmak umuduyla, ülkenin öteki kentlerinden kalkıp gelmiş varlıklı yurttaşlar her yanı doldurmuşlardı. Gerek Avrupa, gerek Anadolu yakasında, anıtın görülebildiği her yerde, özellikle de Gökdelen pencerelerinde insanlar, bir elde dürbün, bir elde bayrak, gözlerini sürekli olarak yeşilden kırmızıya, kırmızıdan akaya da sarıya, sarıdan maviye dönüşen bir ışıkla kuşatılarak gizlenmiş büyük başyapıtın en sonunda görünür olacağı saniyeyi bekliyorlardı. Kazaları önlemek düşüncesiyle sırtı kalın kenterlerin tepesine attırmak pahasına İstanbul'un üzerinde mekikle dolaşmak kesinlikle yasaklanmıştı. Ancak böyle bir günde tören alanına ulaşmak neredeyse olanaksız olduğundan 4 ayrı yerde konuşlanmış özel uçaklar çağrılıları alıp saray burnuna getiriyor, bir zamanların İtalyan subayları gibi abartmalı üniformalar giymiş görevliler de kendilerini önceden belirlenmiş yerlerine götürüyorlardı. Bir başbakan Mevlüt Doğan uymadı bu kurala. Korumalarının çokluğu nedeniyle ötekilerden 4 kat daha büyük bir uçakla geldi. Uçaktan inen bu dev yapılı adamlara karada beklemekte olanların da katılmasıyla sağı, solu, önü, arkası öyle bir sarıldı ki ne kendisini onlardan başkalarının görmesine olanak vardı, ne kendisinin onlardan başkalarını görmesine. Ancak iki yanında korumalarının ortasında kendisinin yürüdüğü kırmızı bir halıyla kaplı bir ince yol 1,5 dakika içinde temel dikerin hazır olda beklediği noktaya getirdi onu. O da temel dikerin boynuna sarıldı hemen. ''Evet Temel Aga, ne zaman açıyoruz şu senin heykeli?'' diye sordu. ''Biter bitmez efendim, çok az bir süre kaldı.'' dedi Temel Diker. Mevlüt Doğan gülmekle kızmak arasında bocaladı. ''Biter bitmez mi? Bu da ne demek oluyor? Daha bitmedi mi ki?'' diye sordu. ''Bitmedi efendim. Yani şurada oturup senin uşakların anıtı bitirmelerini mi bekleyeceğim?'' ''Adamlar bitirmeyecek efendim. Anıtımız kendi işini kendi yapıyor.'' dedi Temel Diker. Karşıda kocaman bir yeşil rakamı gösterdi eliyle. İşini bitirmesine kaç dakika kaldığını da tam karşınızda yazıyor diye ekledi. Mevlüt Doğan başını kaldırıp karşıdaki mavi ışık kitlesinin üzerinde yeşil yeşil ışıldayan kocaman bir 7 rakamını gördü. Bir an sonra da mavi kitle mora dönüşürken 7'nin yerine aynı renkte bir 6'nın aldığını. ''Yani 6 dakika sonra anıt bitmiş olacak mı diyorsun Temel Aga?'' diye sordu. Temel Diker mutlulukla gülümsedi, cebinden çakmak büyüklüğünde bir mavi aygıt çıkararak Mevlüt Doğan'a gösterdi. 5 dakika sonra yapacağınız 10 dakikalık konuşmanın başında anıtımız bitmiş olacak. Konuşmanızın sonunda şu uzaktan kumanda titremeye başlayacak, siz de onu cebinizden çıkararak özgürlük anıtını açıyorum, Türkiye ve tüm dünya için hayırlı olsun deyip şu yeşil düğmeye basacaksınız. O zaman anıtı saran ışıklı kitle yukarıya doğru yükselmeye başlayacak ve anıt aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş ortaya çıkacak dedi. Küçük mavi nesneyi uzatırken bu tür küçük aygıtlarla başı hiç hoş olmayan başbakanın elinin titrediğini gördü. Her şey yolunda gidecek efendim, göreceksiniz dedi. Sonra gözlerini ışıktan rakama dikti. Tam 1'in yerini 0'ın aldığı anda buyurun Sayın Başbakanım şu sarı düğmeye basın ve konuşmanıza başlayın dedi. Mevlüt Doğan'ın elinin titremesi daha da arttı. ''Burada mı? Kürsü mürsü yok mu?'' diye kekeledi. Temel Diker gülümsedi. ''Siz sarı düğmeye basın, gökyüzü kürsünüz olacak.'' dedi. Mevlüt Doğan'ın elindeki titreme tüm bedenini sardı. Gene de sarı düğmeye basmayı başardı. Basar basmaz da görüntüsü anıtı sarmalamakta olan kırmızı ışık kitlesinin sağında ve en az 50 kez büyütülmüş olarak tam karşısında belirdi. Aynı anda yalnız tören alanında değil, neredeyse tüm kentte benzerine hiçbir zaman, hiçbir yerde rastlanmamış bir alkış koptu. Mevlüt Doğan bir an bayılacak gibi olduysa da kendini toplamayı başardı. Küçük aygıtı sol cebine koyarken sağ cebinden de konuşmasının yazılı olduğu kağıdı çıkardı. ''İyi ki şu New Yorklu'nun sözünü dinledim de konuşmamı yazılı hazırladım. Yoksa tek sözcük çıkmayabilirdi ağzımdan.'' diye geçirdi içinden. Karşısında belki 60-70 metre ötesinde kendisine öykünmekte olan dev başbakanın da içinden aynı şeyleri geçirdiğini sezinler gibi oldu. Sonra konuşmasını okumaya başladı. Hiç beklemediği bir durumla karşılaştığından mı, dev görüntüsü karşısında kendini fazla küçük bulduğundan mı, alışkanlığının tersine söylevini kağıttan okuduğundan mı bilinmez, sık sık terledi, kimi sözcükleri anlaşılmadı. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşuna denk gelen 1783 yılı insanlık tarihinin bir numaralı yani en büyük miladıdır dediği, hemen arkasından da New York'ta özgürlük anıtının yani Statue of Liberty'nin açılışına denk gelen 18 Ekim 1886 ise tarihin en büyük ikinci miladı olmuştur diye eklediği zaman korkunç bir alkış koptu ve en az 2 dakika sürdü. Hemen arkasından özgürlük anıtının yani Statue of Liberty'nin en yüksek noktasının denizden tam 93 metre yukarıda bulunduğunu ve döneminin bir sanat ve teknik harikası olduğunu söyleyince daha da coşkulu bir alkış yükseldi. Töreni televizyondan izleyen Can Tezcan, serserinin kulağına eğildi. ''Herif kitleleri coşturmasını iyi biliyor çünkü her tümcesine bir rakam sıkıştırıyor.'' diye fısıldadı. Ta geçen yüzyılın ortalarından beri esinini en büyük dostu Amerika Birleşik Devletleri'nden alan Türkiye Cumhuriyeti'nin tıpkı ulusu ve ülkesi gibi gene Amerika Birleşik Devletleri'nden esinlenen ve aynı zamanda ülkesinin en başarılı ve en sadık oğullarından ve Tanrı'nın en sevgili kullarından biri olan çok büyük bir zenginimiz, yani İstanbullular olarak hepimizin tanıdığı Sayın Temel Diker, uzun ve yorucu çabalar ve insan imgelimini aşan masraflar sonunda bir bakıma kendi yapıtı olan Gökdelenler Kenti İstanbul'umuzu ikinci bir Statue of Liberty'ye kavuşturarak bir ilke imza atmıştır. Evet, bir ilke imza atmıştır diyorum. Çünkü az sonra göreceğiniz Türk Statue of Liberty'sinin yüksekliği 279 metredir. Yani Amerikalıların özgürlük anıtından 3 kat daha yüksek ve daha büyüktür. Yani bu kez boynuz kulağı geçmiştir deyince insanlar alkışlarla yetinemediler artık. Var güçleriyle yaşa diye bağırıp ıslık çalmaya, Temel Bey buraya, Temel Bey buraya diye bağırmaya başladılar. Mevlüt Doğan Temel Diker'in elini tutup havaya kaldırıncaya ve bu görüntü kat kat büyütülmüş olarak anıtı kuşatan renkli ışık kitlesinin sağına yansıyıncaya kadar da susmadılar. Ancak başbakan coşkun kitlenin soluklanmasına bile zaman kalmadan konuşmasına yazılı olmayan bir parça ekleyerek büyük vatan ve millet şairi Fuzuli Efendi, "Yüksel ki yerin bu yer değildir, dünyaya geliş hüner değildir," buyurmuştu. Sayın kardeşimiz Temel Diker, "Ozanımızın bu vasiyetini yerine getirdi sevgili arkadaşlarım," deyince yer yerinden oynadı. Ama Mevlüt Doğan'ın başı dönmeye başlamıştı. Sanki kendisinden 50 kat daha büyük görüntüsünde rahat edemiyordu. Kağıdını cebine koydu. Bizlere büyük ozanın vasiyetinin yerine getirildiğini görmenin gururunu yaşatan Temel kardeşimizin atmış olduğu bu adımı, daha doğrusu açmış bulunduğu bu yolu örnek alarak kendi Statue of Liberty'lerini dikmelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin çevresinde kenetlenerek yurtta ve dünyada barışı egemen kılmaları yolunda büyük bir işlevi gerçekleştireceğini ve herkesin er ya da geç bir gökdelen dairesi ve bir mekiği olacağını muştuladı ve ışık kitlesinin üzerinde birin yerini sıfırın aldığı anda küçük mavi aygıtı cebinden çıkardı, üzerinde ışıldayan küçücük yeşil yuvarlağa parmağını basıverdi. Aynı anda dünyanın en büyük özgürlük anıtını tüm gözlerden gizleyen ışık kitlesi önce gökkuşağının renklerine büründü, sonra yükselmeye başladı. Böylece insanlar birdenbire üzerlerine çöken son sessizlik içinde ve kendilerine çok hızlı gibi gelen bir ağırlıkla ama 3 kat büyümüş olarak önce Bartholdi'nin heykelinin ayaklığını, sonra aynı ağırlıkla ve aynı sessizlik içinde Bartholdi'nin anasının ayaklarını, sonra eteğini, sonra gövdesini, sonra omzunu gördüler, sonra Bartholdi'nin anasının omuzlarının üstünde Nokta Hanım'ın yüzü belirince, derin bir uğultu yükseldi. Yalnızca törene gelenlerin değil, tüm kentin insanların gırtlaklarından gelen bir uğultu. Sonra bir an içinde gene son bir sessizlik çöktü dört bir yana. Nokta Hanım'ın yüzü öylesine güzel, öylesine arı, öylesine benzersiz, öylesine doğal ve öylesine canlıydı ki her an uçup gidebilir ve yerinde Bartholdi'nin anasının yüzü kalabilirmiş gibi bir izlenim uyandırıyordu insanlarda. Onda tüm düşlenmişlerin, tüm bulunmuşların ve tüm yitirilmişlerin yüzünü görmüş gibi neredeyse soluk bile almadan bakıyorlardı. Böylece başbakandan sonra konuşan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin söylediklerinden de, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nden sonra konuşan İstanbul Valisi'nin söylediklerinden de, İstanbul Valisi'nden sonra konuşan Temel Diker'in söylediklerinden de tek bir sözcük kalmadı belleklerinde. Tören sona erdiğinde yerlerinden kalkmayı uslarından bile geçirmiyor, Nokta Hanım'ın uçup gitmemiş olmasını bir tansık olarak görüyor, silinmediği sürece de bakmak istiyorlardı. Temel Diker'in uçaklarının en hızlısı Diker 33, 3 yolcusu, bir pilotu ve 2 yardımcısıyla bu sırada kanatlarını açıp yükselmeye başladı. Hemen arkasından da pilot, "Ben kaptanınız Demir Pamuk," diye söze başlayarak Floransa'ya yapacakları yolculuğa ilişkin açıklamalara girişti. Ama Can Tezcan önündeki düğmeye basarak sözünü kesti. "Kaptanım, bu konularla hiç kendini yorma. Yalnız şunu söyle bize, İtalya'ya yönelmeden önce İstanbul'un üzerinde şöyle bir tur atabilir miyiz?" dedi. Kaptan Pamuk duralamadı bile. "Atabiliriz efendim, bir değil 3 tur da atabiliriz," diye yanıtladı. "Tehlikeli olmaz mı?" dedi Can Tezcan. Hayır, olmaz efendim, dedi Kaptan Pamuk. Diker 33 bugün İstanbul üstünde uçma izni bulunan 3-5 uçaktan biri. Ayrıca sizi bizim kaçırdığımız konusunda hiçbir kuşku uyanmaması için uçağımızın bir İtalyana satış işlemlerini başlattık. Ben de bu nedenle 3 gün sonra yeni bir uçakla döneceğim İstanbul'a. Senin patron hiç söz etmemişti bana bundan. Olayı gözünüzde büyütmeyesiniz diyedir efendim. Peki 3 turumuzu atalım o zaman. Baş üstüne efendim. Olabildiğince de alçaktan uçalım. Anıtı görmeden de gitmeyelim. Tamam efendim, önce anıtı görelim. Önce anıtı gördüler. Yolcuların üçü de aynı anda bir hayranlık çığlığı kopardı. Can Tezcan'ın gözlerinde birer damla yaş belirdi. Tıpkı fotoğraftaki gibi ama şimdi yaşıyor sanki diye söylendi. Evet, yaşıyor ama bu kentte çok yalnız kalacak dedi Gül Tezcan. Bir yalnızlık anıtı dedi Sabri Serin. Can Tezcan içini çekti. Hep gizlemek istersin ya, sen çok duygusal bir herifsin dedi, sonra düğmeye bastı. Kaptanım, göreceğimizi gördük, yolumuza gidelim artık dedi. Aynı anda Sabri Serin bir çığlık daha kopardı. Efendim şuraya bakın diye bağırdı. Can Tezcan yardımcısının parmağıyla gösterdiği yöne baktı. Doğuda sonu görünmeyen bir insan seli kente doğru akmaktaydı. Olamaz, hayır olamaz bu kadar insan diye kekeledi, kaptana biraz alçalmasını söyledi. Bayağı alçaldıkları bir sırada Sabri Serin bir kez daha bağırdı. Bir de şuraya bakın efendim. Can Tezcan gösterilen yöne baktı. Bir başka insan seli de güneyden geliyor, şimdi uçaktan da işitilen eskil meskil bir uğultu içinde kente doğru akıyordu. Yılkı adamları diye söylendi Sabri Serin. Bunlar yılkı adamları efendim. Can Tezcan Rıza Koç'un eski bir sözünü anımsadı. Evet, sanki dünya yeniden kendisi oluyor diye söylendi. Bir an düşündü, sonra bir kez daha ve kararlı bir biçimde yeşil düğmeye bastı. Kaptanım, biz Floransa'dan vazgeçtik, evimize dönelim dedi. Kitabın sonu. 15 Ağustos 2012. Sayfa 335.